Ayrım 2. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 23. Aymazlığın tahribatı. Aymazlık, üst boyutlarda, aydınlar ve siyasetçiler zemininde zaten var olan Atatürk karşıtlığını halka indirdi. Halk kendisini emperyalizmin boyundurundan, analarının, avratlarının, ırzını, Yunan paryalarının kirli postallarından kurtaran adamın içtiği rakılara bakarak ona karşı çıkmıyordu. Çıkmamıştır. Bunları halkın kafasına yukarıda gösterdiğimiz odaklar soktu. 3 Ekim 1923 tarihinde Gazi'yi TBMM'de ziyaret eden 75 yaşındaki Konyalı Hacı Hüseyin Ağa, ziyaret sonrasında etrafını merakla saranlara şunları söylüyordu. Paşa'ya dedim ki, Paşa Efendi, validemin sana çok selamı vardır. Sana 6 okka bal hediye gönderdi. Paşa bizim ağzımızı tatlandırdı. Al bu balı paşaya ver. Onun da ağzı tatlansın dedi. Kadınına da bir namaz bürgüsü, Konya işi, bir yün çorap ile bir de çalık gönderdi. Latife hanımefendi bu örtüyü örtsün ve kışın çoraplarımızı giysin dedi. Paşa efendi çok memnun oldu. Güldü. 75 yaşına geldim. Böyle büyük adam görmedim. Bizi kafirin elinden kurtardı. Ben onun ellerini değil ayaklarını bile öperim. Ne yazık ki bugünün Konyalı Hacı Hüseyinlerinin en azından önemli bir kısmı Paşa Efendi için böyle düşünmüyor. Neden? Konyalı Hacı Hüseyin'in dine bağlılığı mı zayıftı? Hayır. Hacı Hüseyin Hacı'yı yaşayarak görmüştü. Paşa Efendi'nin yaptığının ne anlama geldiğini, nasıl bir kurtarış olduğunu derinden hissediyordu. Onun içindir ki acı hissedenler Paşa Efendi'ye İslam'ın Halaskar Gazisi unvanını vermişlerdi. Bu unvanı ona dincilerin söyledikleri gibi yamuk, dinsiz adamlar vermemişti. Dindar halk vermişti. Kimler ne yaptı da Hacı Hüseyin ağaların analarını, avratlarını, kızlarını, kızanlarını kafirin elinden kurtaran paşalarına bugünkü nankör ve namet saldırıların kulvarına girildi. Din dediğimiz bu ülkede egemen yapı bakımından İslam. İslam bugün 100 bine yakın camisiyle temsil edilen bir mühür fikir bu ülkede. Din dediğimiz zaman onu Avrupa'daki Hristiyanlık gibi anlayamazsınız. Bakın, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 kıtada yaptığı cami sayısının 3-4 katı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış. Nasıl bir mühür fikir bunu görmek lazım. Böyle bir dinden söz ediyoruz. Şimdi siz bu dinle bu ülkenin kurtuluşunu sağlamış mirasın temelde barışık olup olmadığını, esasları bakımından bu ikisinin kavga eder olup olmadıklarını sormuyorsunuz ve durumu el yordamıyla idare ediyorsunuz. Bunu ne kadar süreli yapacaksınız? Geldiğiniz yere bakın. Yapamadığınız belli. Türkiye'de nedense herkes Cumhuriyet dönemiyle yüzleşmek peşinde. Hiç kimse parmağını gözümüze sokan güncel musibetlerle yüzleşelim, onları aşalım demiyor. Varsa yoksa Cumhuriyet dönemi. Niçin? Cumhuriyeti çökertmek istiyorlar. Emperyalizmin sıkıntısı oradan. Neden 600 yıllık Osmanlı'nın vücut verdiği onca yanlışla yüzleşmekten söz etmiyorsunuz? Ve neden 1000 yıldır yaşadığımız dini bir Arap ideolojisine dönüştürerek ümmeti mahveden Emevi zulüm ve ihanetleriyle yüzleşmekten tek kelimeyle söz etmiyorsunuz? Çünkü orada emperyalizmin çıkarı yok. Onun çıkarı Mustafa Kemal'i bertaraf etmede. Onu da Cumhuriyet'in altını oyarak yapabilir. İmansızlığın tahribatı. Müdafaa hukuk öncüleri 1924 yılına kadar geleneğin hiçbir kabulüne dokunmamışlardır. Bu dokunulmayanlarda hurafelerle gerçekler iç içedir. Bu hassas dönemde kitle rahatsız edilmesin diye hurafelere de dokunulmamıştır. Dokunulan sadece hainlikler ve hainlerdir. Dincisi, dinsizi. Başka bir deyişle o hassas dönemde ihanetten başka hiçbir şeyin üstüne gidilmemiştir. Sadece ve sadece ihanetle uğraşmışlardır. Din, ihanete alet edildiğinde onun da üstüne gitmişlerdir. Ama ihanet söz konusu olmadığı sürece dindeki yanlışlara, bilgisizliklere kavga etmemişlerdir. Müdafaa hukuk öncüleri 1924'ten sonraki zamanda ise akıl ve İslam dışı bulduklarını ayıklamaya ve tavsiye etmeye başlamışlardır. Bu tasfiye Atatürk düşmanlarının söyledikleri gibi dinin değil, din adı altında sahnelenen yalanların, uydurmaların, hurafelerin tasfiyesidir. Bu gerçek meseleye daha çok saltanat dinciliği açısından bakan yazarlar tarafından bile kabul edilmektedir. Şu satırlar bu bağlamda önemli satırlardır. Milli mücadele dönemi, meclis zabıtlarına baktığımızda İslam unsuru vurgusu dönemin genel havasını yansıtmaktadır. Bunları vurgularken aslında eskiden şunu söylüyorlardı, sonra bunu söyledi gibi bir basitleştirmekten kaçınmak gerekiyor. Mesele, dinin şekillendirdiği anlam ve hayat dünyasının dışına çıkmanın zorluğudur. Mustafa Kemal Paşa da dönemin havasını ve psikolojisini yansıtmaktadır. Faruk Deniz, imparatorluktan ulus devlete geçişte Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal'in yeni siyaset arayışları. Divan İlmi Araştırmalar Dergisi 2006 2. Sayfa 35 61. 1924 sonrası ikinci süreç Atatürk'ün ölümüne kadar sürmüştür. Bu dönemin hataları da vardır elbette ama niyeti ve temel iradesi sağlamdır, samimidir. Atatürk'ten sonra ise radikal İslam dışılık ve İslam karşıtlığı devreye sokulmuştur. Bu bir imansızlık dönemidir. Bu dönem bütün tek partili şeflik dönemi boyunca sürüp gider. Demokrat Parti'nin buna karşı çıkış gibi görünen icraatı bir imanın icabı değil, aynı kadroların iç çekişmelerinden doğan bir siyasetin icabıdır. Biri dinsizliğin, biri de dinin temsilcisi gibi algılanan bu iki siyasal kadro, ortak çıkarlarının gerekli kıldığı her konuda derhal işbirliğine girebilmiştir. Bu işbirliğini sağlayan temel etken, ABD'nin devreye girmesi ve Türkiye'yi belli bir yere götürmek üzere harekete geçmesidir. ABD'nin devreye girip dayattığı konularda Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti, tek yumurta ikizleri gibi ortak ve birlikte hareket etmişlerdir. Toprak ağalının takviye edilerek sürdürülmesi, köy enstitüleri gibi UNESCO'nun bile tarihin en değerli eğitim projesi olarak ilan ettiği ve Türkiye'ye çağ atlatacağı muhakkak olan bir projenin yerle bir edilmesi ve ABD'ye teslimiyet anlamındaki onlarca antlaşma ve icraat. Ahmaklıkların muzaffer kıldığı ihanetler. Bu tabiri Atatürk'ün az sonra kayda geçireceğimiz bir söyleminden esinlenerek belirledik. Hayat bize şunu göstermiştir. Hemen her alanda, özellikle siyasette, bazı insanlar ve kadrolar kendi zeka ve dehalarından değil, rakiplerinin zekasızlık, yeteneksizlik ve ahmaklıklarından beslenerek yükselir ve çoğu zaman da zafere ulaşırlar. Ben bunun en yaman örneklerinden birini Türkiye'de Cumhuriyet düşmanlarıyla rozet Atatürkçülerinin münasebetlerinde görmekteyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kelime-i şehadet düşmanı Haçlı kodamanlarla işbirliği haline neredeyse agonigeye sokmayı başaran dinci ve dinsiz ekipler bu başarılarını hiçbir zaman ve asla kendi zekalarıyla elde etmediler. Onların zeka ve ehliyetleri bu işin zibilini taşımaya bile yetmez. Onların iki büyük güç kaynağı oldu. 1. Haçlı süperlerinin Atatürk mirasını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tahrip için verdikleri her türlü destek. 2. Cumhuriyet düşmanlarının rakibi, hatta düşman olduklarını söyleyenlerin zavallılıkları, zeka yetersizlikleri, basiretsizlikleri ve yer yerde ahmaklıkları. Müdafaa-i hukuk mirasını çökertmek üzere kılıç sallayan ihanet odakları, en pis gübrelerle beslenen mızır böcekler misali, işte bu iki gıda ile beslenerek hedefine vardı. Bu gıdaların biri ihanet markadır, öteki ise hamakat marka. Müdafaa-i hukukun ölümsüz başbuğu, bu noktadaki yaratıcı felsefeyi çok iyi bilen ve siyasetlerini bu gerçeği göz ardı etmeden oluşturan bir deha idi. Onun hayatında birçok uygulamasına tanık olduğumuz bu felsefe ile ilgili burada sadece bir örnek vereceğiz. Yakın arkadaşı ve müdafaa-i hukukun anıt isimlerinden biri olan Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün ölümünden kısa bir süre önce Dolmabahçe Sarayı'nda Alaskar Gazi ile yaptığı görüşmeyi anlatırken daha birçok bakımdan ibretler içeren şu satırları yazmıştır. Savarona'da onunla 22 gün kadar geceli gündüzlü beraber olmuştum. Fakat Dolmabahçe Sarayı'nda onunla beraber bulunmamıza maalesef engel olmuşlardı. Ben her gün saraya giderek saatlerce kalmış isem de ancak bir kere Atatürk'ün yanına gitmek fırsatını bulmuştum. Şunu tebarruz ettirmek isterim ki, bence meçhul kalmış olan sebeple başyaver Celal Bey ile Atatürk'ün yakınlarından bir iki zat hem Atatürk'ün ve hem de benim şiddetli arzularımıza rağmen beni Atatürk'ün ziyaretinden mahrum bırakmışlardı. Onu hiç olmazsa manen memnun etmek hepimizin mukaddes bir vazifesiyken, gözlerini bu fani alemi kapadığı ana kadar Acaba etrafı bunu düşünebilmiş ve yapabilmiş miydi? Zannetmiyorum. Cebesoy, siyasi hatıralar. 653-657. AB 30 Taksim 277-278. Atatürk üzerinde işte böyle gizli ama etkili hegemonya kuranlar ve bu hegemonyayı daha sonraki zamanlarda onun özgün fikirleri üzerinde kurdular ve bu kahırlı hegemonyadan yararlananlar sadece ve sadece siyaset dincileri oldu. Kurtuluş Savaşı'nın bitmeyen kısmı, aydınlanma. Savaşın bu bitmeyen kısmı bir bitmeyen kavgaya vücut veriyor. Karanlığın çocuklarıyla aydınlık sevdalıların kavgasıdır bu. Karanlığın istediği her devirde aynıdır ve bellidir. Aklın ve bilimin bunlara bağlı olarak da özgürlüğün dışlanması. Türkiye'de aydınlıkla karanlık arasında kavgayı şu tabirle ifade edebiliriz. Rifat Börekçi, Darizade kavgası. Rifat Börekçi dindarlığı, Darizade dinciliğin kavgası, mümin mürteci kavgası, vatanperver dindarlığı, Haçlı ile işbirliği dinciliği kavgası ve nihayet sadakat dindarlığı, ihanet dinciliği kavgası. Bu kavgada birinci kutupta daima namuslu dindarlar, ikinci kutupta ise çıkarlarına bağlı iki yüzlü dinciler, namı diğer Maun suresi mücrimleri yer almaktadır. Bu kavga aydınlıkla karanlığın, akılla inadın, İlimle cehaletin kavgasıdır. Bu kavga, zahiri planda bir milli kavga görünümü arz etmekle birlikte, gerçek mahiyeti bakımından kelime-i şehadetle haçın kavgasıydı. Bunun içindir ki, kelime-i şehadetin iman çocukları, hangi kavmiyet ve milliyetten olurlarsa olsunlar, bu kavgada Anadolu mücahitlerinin yanında yer almışlardır. Muhteşem ve tarihe mal olmuş bir örnek olarak, Mısırlı müfessir bilgin Şeyh Tantavi, Cevheri'nin İslam'ın tefsir ilmi gibi müstesna bir branşının sayfalarına işlenmiş tespitlerini vereceğiz. Allame Tantavi'nin Anadolu Kurtuluş Savaşı ile ilgili Kur'an tespitleri. Hilafet başkenti İstanbul'da Darizade ve Mustafa Sabri gibi resmi kimlikleri Türk din alimi olan hainlerin tahribatı sergilenirken, yüzyılın en büyük müfessirlerinden biri olan Mısırlı Şeyh Tantavi, ölüm 1359, Taksim 1940, tarihin önüne Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili göz ardı edilemez bir yaklaşım koyuyordu. Bu yaklaşımın azamet, kutsiyet ve önemini iyi kavramak için öncelikle yaklaşımın sahibini tanımak lazım gelir. Tantavi'nin şefaat anlayışı ve bunun Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgisi. Tantavi'ye göre peygamberlerin o arada Hz. Muhammed'in şefaati öyle ahirette günahkarları cennete koymanın bedava bir yolu değildir. Peygamberler şefaatlerini iki yola iletir ve etkili kılarlar. 1- Öğüt uyarı yolu, 2- Fiili kumandanlık yolu. Peygamberlerin şefaatinden yararlanmak için bu iki yolu işletmek gerekir. Tantavi'nin Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili tarihi değerlendirmesi işte bu noktada yapılmıştır. Ona göre Türk milleti, peygamberleri layıkıyla takip eden ve onların şefaatlerinden hakkıyla yararlanan diğer bazı milletler gibi öğüde dinlemiş ve bu öğüt istikametinde önderlik, kumandanlık yapmış kişiyi izlemiş ve bu yolla başarıya ulaşıp düşmanlarını mağlup etmiştir. Bu tespiti yaptığı satırların Türkçesi şöyledir. Şimdi şefaatin bu kavranışı hakkında size zamanımızdan bir örnek vereceğim. Bir millet var. Öyle bir millet ki komşuları üstüne yürümüş, batı milletleri her yandan üstüne çullanmış, nüfusu az, maddi gücü yetersiz bir millettir bu. Malı, nüfusu az olduğu için düşmanları önünde boyun eğerek teslim olmuştur. Düşmanları onu hor ve zelil bir şekilde boyun eğdirmiştir. İşte bu milletin ordularının kumandanları içinden bir tanesi çıkıp meydana atılmış ve şöyle haykırmıştır. Ey millet! Mezarlarınızdan kalkın. Allah size yardım edecektir. Saflarınızı birleştirip toparlanın. Sayıca az nice topluluk vardır ki, sayıca çok nice topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Kur'an, Bakara 249. Ve bu milletin erkekleri, kadınları, çocukları, ihtiyarları, gençleri bu kumandanın bu çağrısına icabet ederek bir tek kuvvet, bir tek topluluk olmuşlar ve istilacı, yağmacı düşmanlarını hezimete uğratmışlardır. Bu yağmacı düşmanlar onca cesaretlerine rağmen ricat etmiş, geldikleri yere geri dönmüşlerdir. Ezilip horlananların zaferi gerçekleşmiştir. İşte bu millet bugünlerin Türk milletidir. Ey aklı başında insan! Görüyorsun ki bu zafer o mürşit, o yol gösterici kumandana güvenmekle elde edilmiştir. O millet o kumandana şöyle demiştir. Himmetinle düşmana karşı çık, azmini, gücünü ortaya koyarak onunla savaş. Allah seni destekleyecektir. Biz seni övmekte, sana hayırla dua etmekteyiz. Senin ardın sıra geleceğiz. Böyle demişler ve onun çevresinde toparlanarak bir tek güç haline gelmişler. Eylemlerinde onun izinden gitmişler ve bu sayede düşmanı mağlup ve perişan etmişlerdir. Tantavi Tefsir 1 Taksim 70. Mısırlı müfessir Tantavi, Türk Kutlu Savaşı hakkında bunları düşünüyordu. Mısır'ın yetiştirdiği Allame düşünürlerden bir diğeri olan Ferit Vecdi, ölüm 1954, ise Türk Kutlu Savaşı'nı tarihin en büyük mucizelerinden biri olarak görüyordu. Onlara karşı çıkan kimdi biliyor musunuz? İsminin başında bir de Şeyhülislam lakabı bulunan hain Mustafa Sabri. Bu hainin Türk Kutlu Savaşı'nı değerlendirme saadetine ve Kur'an'ın tercümesi meselesi adlı hezeyannamesinde Ferit Vecdi'ye verdiği cevapta şu melun satırlar da vardır. Üstad Ferit Vecdi'nin kahramanlık mucizesi diye kabul ettiği bu acayip harp ittifakla İslam'a karşı planlanmış olup muharip taraflar arasında bir danışıklı dövüşten ibarettir. Türklere ve Türk Kutlu Savaşı'na kini, Kuduz illetinden daha beter olan bu adama sormak lazım. Bahsettiğin o ittifak senin gibi katmerli hainler dışında kimin ittifakıdır? Cumhuriyetin mimarının ömrü, kurtuluşun siyasal istiklal tarafını halletmeye yetti. Ama aydınlanma savaşını tamamlamaya yetmedi. O sonsuzluğa geçer geçmez düşüş başladı. Demek ki onun çevresini saranların kiminin çapları yetersizdi, kiminin de samimiyetleri kifayetsiz. Yoksa 80 yıla yakın bir zaman bir arpa boyu ilerleyememek bir yana 100 yıl geri gidilir mi? Türk aydınları Allah ile iskat oyununa teslim oldular. Dincilik tarihi boyunca işe yarar ne kadar aydınlanmacı varsa dinine, imanına, takvasına bakmadan onları Allah ile iskat, insanları Allah'a araç yaparak susturma, etme yoluna gitmiştir. Allah ile iskat tabiri İslam'ın büyük vicdanı Mehmet Akif'indir. Soruyor ölümsüz Akif. Mümkün mü bizi Allah ile iskat? Elbette ki mümkün değil. Akif gibi Kur'an vicdanlı adamları susturmak mümkün değildir. Çünkü Akif gibiler şu Kur'ansal gerçeği çok iyi bilirler. Kur'an'ın en çarpıcı mesajlarından biri de şudur. Kur'an, hangi başlık, renk ve desenle olursa olsun, Allah'a inananlar arasında Allah'ın karşılıklı ücret olarak kullanılmasını yasaklamıştır. Şura 15-16. Bir insanın Allah'a imanı varsa, o insanı susturmak için Allah'ı kanıt olarak kullanamazsınız. Ne var ki susmak, pısmak, işi başkalarına havale etmek için zaten bahane arayan dinci veya dinsiz aymazları susturmak pekala mümkün. Allah ile iskatın mümkün olmaması gerektiğini anlamak, aydınlanmanın ilk ve en hayati adımıdır. İkinci adım, bu şeytani oyuna teslim olmamaktır. Türkiye'deki aydınların en büyük zaafı, hatası, aymazlığı, işte bu gerçeği kavrama noktasında belirginleşiyor. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.